Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Sami Göksun imzalı Dünyada Ahirete Çalışmak başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Gözümüzü açıp yeryüzüne baktığımız zaman her yerde bir hareket ve faaliyet görürüz. Gökyüzünde bulunan bütün cisimler, güneş, ay ve yıldızlar gibi her cisim hareket halindedir. Yeryüzüne baktığımızda da yağan yağmurlardan oluşan seller, dalgalanan deniz ve toprakla bütünleşen her canlı hareket halindedir. Hal böyleyken yaratılmışların en değerlisi olan insan, bu hareketlilik karşısında kayıtsız kalamaz, kalmamalı ve çalışmak mecburiyeti duymalıdır. İnsan dünyası içinde çalışacak, ahireti içinde çalışıp hazırlık yapacaktır. Çünkü dünya vasıta, ahiretse gaye olmalıdır. Madem ki gaye ahirettir, o zaman dünya çalışmasında ahiretini unutmayacak ve ilahi ölçüyü kaçırmayacaktır. Daima Kur'an-ı Kerim'in içinde kalacak, dışında olmayacaktır. Bazı insanlar ahiretin gaye olduğunu unutuyor, çalışmayı gaye haline getiriyorlar. Sadece dünya için çalışan, manasını kaybeden bir hayata sürüklenen insan, dünyası uğruna ahiretini heba etmiş, ibadetleri bırakıp gayeyi vasıtaya heba etmiş olur. Halbuki yaşayan her insan, hayati ihtiyaçlarını temin ve ahiretin tarlası olan dünyasını kazanmak mecburiyeti duymaktadır. Fakat bu çalışmasında dikkat edeceği en büyük husus, aşırıya kaçıp dünyevileşerek hırs denen manevi hastalığın pençesine düşmemeye özen göstermektir. Dünyevi hırs, basit bir şeyin elde edilmesine aşırı düşkünlük göstermek ve kalbini ihtirasların peşine takmaktır. Hırs, dünyevi heva ve heveslere çok fazla meyletmeye sebep olur. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud Savaşı'ndan 8 sene sonra, sanki ölü ve diri herkese veda ediyormuş gibi, Uhud'da şehit olanlara dua ettikten sonra minbere çıktı ve şöyle hitap etti. Ben Allah'a şirk koşmanızdan değil, dünya malına dalıp ahireti unutmanızdan korkuyorum. Aslında dinimiz İslam, dünyada çalışmaya teşvik etmiştir. Çalışmanın ibadet olduğunu kabul eden din yine dinimiz İslam'dır. Hemen ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmalıdır. Ancak kazancın helalden olmasına dikkat gösterilmelidir. Güzel dinimiz paraya kul olmayı ve ona taparcasına bağlanmayı yasak kılmıştır. Çünkü dünyaya ve dünyalıklara aşırı bağlanmanın insanı helake götüreceği bir gerçektir. Halbuki insan dünyayı kalbine sızdırmaz, elinde tutarsa, ondan vasıta olarak faydalanırsa, malı arttıkça şükrünü artırıp ibadetine devam ederse, bu dünyalık kötü olmaz. Bilakis gaye olan ahiret için hayırlı bir yatırım olur. Bu noktada Yüce Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyurur. Allah'ın sana verdiği maldan harcayıp, ahiret yurdunu ara, dünyadan nasibini de unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara sadaka vererek ihsanda bulun. Yeryüzünde fesat çıkarma, çünkü Allah fesatçıları sevmez. Görülüyor ki Allah Teala, ihsan ettiği şeylerde ahiret yurdumuzu aramamızı emredip, dikkatimizi dünyadan nasibini unutma emriyle çekmekte, fakat bunu yaparken ahireti de asla unutmamamızı emretmektedir. Çünkü dünyaya aşırı bağlanarak dünyevileşen insanın hırs denen kötü bir hastalığa yakalanacağını unutmamalıdır. Hırs, zillet kapısının anahtarıdır. Dünya hırsı insanın helak olmasına vesile olur. İnsan dünya için çalışırken dünya ve ahiret dengesine son derece dikkat etmelidir. Amr bin Af el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'ı cizye toplamak için Bahreyn'e gönderdi. Ebu Ubeyde cizyeyi toplayıp Medine'ye geldi. Ensar, Ebu Ubeyde'nin geldiğini duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sabah namazını kıldılar ve namazı bitirip de mescitten çıkınca onun yolu üzerinde bekleyip bir şeyler vermesini ima ettiler. Peygamberimiz onları bu vaziyette görünce tebessüm etti ve ''Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den getirdiğinin haberini aldığınızı zannediyorum.'' buyurdu. Ensar, ''Evet ya Resulallah.'' dediler. O zaman Peygamber Efendimiz, ''Öyleyse müjde, sizi sevindirecek şeyi alacaksınız. Fakat aslında ben sizin fakir düşmenizden korkmuyorum. Zenginleşip dünya malına aldanmanızdan ve helak olmanızdan korkuyorum. Nitekim sizden öncekiler dünya malına aldandılar ve helak oldular.'' Hülasa, insan dünyası içinde çalışmalı fakat ahiretini unutmamalıdır. Çünkü ebedi mutluluk insan için en büyük gayedir. Dünyaya aşırı düşkünlükten kaçınılmalıdır. Allah Resulü ve ashabının hayat tarzları örnek alınmalıdır. En önemlisi de insan dünya hayatının sonunun ölümle neticeleneceğini aklından hiç çıkarmamalıdır. O büyük hesap gününe hazırlıklı olmalı, Rabbimizin huzurunda mahcup olmamak için tedbir almalıdır. Bu tedbirin en mühim unsuru dünya ve dünyalıklara aşırı bağlanmamak ve ahiret için hazırlanmayı unutmamaktır. Rabbim dünyevileşerek hırsa kapılmamayı, ahiret için hazırlık yapıp hazırlıklı olarak vusata ulaşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Sami Göksu'nun kaleme aldığı Dünyada Ahirete Çalışmak başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından paylaşıyoruz yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de Raif Koçak imzalı Kıyamete Kadar Yaşayanlar başlıklı yazıyı paylaşacağız. Başlıktaki ifade ilk bakışta garip gelebilir. Malum, dünyada bulunan her şey yok olmaya mahkum yaratılmış. Allah Teala'nın dışında kainatta ebedi kalacak hiçbir şey yok. Allah Teala'nın sonsuz ve sınırsız kudretiyle yarattığı kainat içinde en şerefli mahluk olan insanın da ömrünün bir sınırı var. Bu sınıra biz ecel diyoruz. Ecel geldiği zaman ne bir saniye eksik ne de fazla. Emaneti sahibine teslim edecek ve asıl yurdumuz olan ahirete göç edeceğiz. Bu değişmeyen kaderden gelmiş geçmiş bütün insanlar nasibini alacak. İster bir barakada yaşayan fakir olsun, isterse yüksek malikanelerde saltanat süren zengin olsun, netice değişmeyecek. Biz vakaya farklı bir pencereden bakmayı arzu ediyoruz. Evet, insan aciz ve sınırlı bir varlık. Dünyada yaşayan bedeni bir gün ölüp toprağa karışacak. Lakin bu insanların ölmeyen, yok olmayan bir veçesi var ve biz buradan bakmak istiyoruz. Bu veçeden bakıldığı zaman birçok insanın aslında ölmediğini söylememiz gayet mümkün görünüyor. Hazreti Adem aleyhisselamdan başlayıp kıyamete kadar yaşayacak sayısız insan yaratmış Allah Teala. Bu insanların hepsini tanımak ve bilmek hususuna ne imkanımız ne de idrakimiz kifayet eder. Bu insanlar arasında belki binlerce yıl evvel yaşamış, ölmüş ama halen daha isimlerini andığımız, eserlerinden istifade ettiğimiz, en yakınımız kadar tanıdığımız ve sevdiğimiz insanların var olması aslında insanın bu veçesinin kıyamete kadar yaşayacağını gösteriyor. İnsanlık tarihine baktığımız zaman yaratılmış bütün insanlar yaşadıkları dönemde kendi akıl ve iradeleriyle kendilerine verilen vazifeyi ifa etmiş, iyilik adına, güzellik adına, hayır adına bir şeyler yapmışlarsa, onların isimleri iyilerin arasında, kötülük ve şer adına bir şeyler yapmışlarsa, onların isimleri de kötüler arasında sayılıp durmaktadır. Varlıklarına inanmanın üzerimize farz olduğu peygamberler, bu peygamberlerin tebliğ ettiği Allah'ın emirlerini ve nehilerini insanlara anlatan, bu emirlerin yaşanır hale gelmesinde gayret eden, yeryüzünü imar edip insanları Hakk'a davet eden Allah'ın dostlarının isimlerini anmaya, eserlerinden istifade etmeye devam ediyoruz. Allah Teala'nın din olarak bize gönderdiği ve razı olduğu İslam diniyle müşerref olmak büyük bir nimet bizim için. Zira öyle büyük bir rahmet var ki sadece kendi yaptığımız amellerle değil, başkalarının yaptıkları ibadetlerine ve amellerine yardımcı olmamız halinde bile o amelleri yapan kadar sevap alma imkanımız var. Bu hususla alakalı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, kim İslam'da iyi bir çığır açarsa, açtığı çığırın ecri ve kendisinden sonra onunla, o çığırla amel edenlerin ecirleri, sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir. Kim de İslam'da Müslümanlar için de kötü bir çığır açarsa, açtığı çığırın günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından bir şey eksilmeden ona aittir buyurmuştur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken mühim bir husus var ki, o da iyilik adına açılan çığırın sevabını alırken, kötülük adına açılan çığırın da azabına ortak olmak gibi bir tehlikenin farkında olmak lazımdır. Yine bu hususla alakalı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde şöyle buyurur. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat. Sadaka-i cariyenin ne manaya geldiğine baktığımız zaman, sürekli sevaba vesile olan hayır hasenat anlamına gelmektedir. Bir insan öldükten sonra amel defterine sevap yazdırmaya devam ettiren iyiliklerdir denilmektedir. Bu iyilikleri bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıklıyor. 7 şey vardır ki kul vefatından sonra kabrindeyken de bunların ecri kendisine ulaşır. Öğrettiği ilim, akıttığı su, açtığı su kuyusu, diktiği meyve ağacı, inşa ettiği mescit, miras bıraktığı Mushaf-ı Şerif, vefatından sonra kendisi için istiğfar edecek hayırlı evlat. Elhamdülillah, yaşadığımız memleketin her köşesi böyle eserlerle dolu vaziyette. Bizden evvel yaşamış ecdadımız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bu müjdeye nail olmak ve amel defterlerini kapattırmamak için ellerindeki imkanları bu yola feda etmişler. Yazıya başlarken aslında Mevlana, Yunus Emre, Esat Efendimiz ve Sami Efendimiz gibi büyüklerimizi yazıya dahil etmek ve onların hizmetlerini yazmak niyetindeydim. Ama bu hafta sonu şahit olduğumuz bir vaka, bu kervanın hiç bitmeyeceğinin ve kıyamete kadar yaşamak arzusunda olan çok insanın olduğunu hatırlattı. Abimin rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanelerde dolaşıyoruz. Abimin yan odasına yeni gelen yaşlı bir hastayı 3 kişi ziyarete gelmişti. Koridorda olunca konuşmalarına şahitlik ettik. İçeride hasta yatağında yatan kişi emekli bir imamdı. Ziyaretine gelenler onun İmam Hatip'ten talebeleri olan 3 kardeşti. Ziyaretçiler 50-60 yaş arası, ikisi erkek, biri kadındı. Aralarından birinin sözü bana ziyadesiyle tesir etti ve bu fırsatın bize ne kadar yakın olduğunu hatırlattım. Kardeşlerden biri dedi ki, "Hocam, şu anda benim ve kardeşlerimin sahip olduğu dini bilginin tamamı senin sayende öğrendiğimiz bilgilerdir. Allah senden razı olsun, bizim imanımızı kurtardın." Şahit olduğumuz bu diyalogdan sonra çok uzaklara gitmeye, daha büyük insanları bulmaya, onların eserlerinden bahsetmeye gerek kalmadı. Zira yaşadığımız şu ufacık hadise, ahir ömrümüzde asıl yatırımın ve karlı ticaretin ne olduğunu bize anlattı. Şimdi bize düşen bu karlı yatırıma ortak olmak ve kıyamete kadar amel defterini kapatmamak istiyorsak, yaşadığımız çevrede gerek yaygın eğitim adı altında, gerekse her bölgenin kendisine has verdiği isimlerle çocuk gruplarına yönelik yapılan faaliyetlerin bir ucundan tutmak, bir çocuğun abdest almayı veya besmeleyi öğrenmesine vesile olmaktır. Mevla Teala bizleri bu hayır zincirine bir halka olarak eklesin. Kıyamete kadar kapanmayan amel defteri sahibi eylesin. Bizi kıyamete kadar yaşayanlarla beraber eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Raif Koçak imzalı Kıyamete Kadar Yaşayanlar başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak bu akşam Sesi Dergi'de Fahri Sarrafoğlu imzalı Dünya Ahiretin Tarlasıdır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Değerli dostlar, bugün sizlere bir hikaye anlatacağım. Ama bu hikaye benden değil, 13 yaşındaki kızımdan. Bir gün kızım yanıma geldi ve bana şu sözleri söyledi. Baba, sen hep hikaye yazıyorsun, hatıralar anlatıyorsun. Bugün bir değişiklik yapalım ve ben sana bir hikaye anlatayım. Bakalım beğenecek misin? Ben bu teklifi kabul ettim ve merakla onu dinlemeye başladım. Hikayesine, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir varmış bir yokmuş sözleriyle başladı. Kendisini durdurdum ve bunları biliyoruz, hikayene başla dedim. Kızım da bekle, hikaye anlatırken sabret dedi. Bunu bana kızım söyledi. Hikaye anlatılırken sabret. Hikaye nasıl başlıyor? Bir ada varmış. Bu adada insanlar huzur içinde yaşıyorlarmış. Çok büyük olan bu adada insanlar bahçelerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlarmış. Ada sakinleri güler yüzlü, tebessüm halinde, Allah'a ibadet halinde, neşe içerisinde yaşıyorlarmış. Bir gün adada bol altın olduğunu duyan korsanlar adayı yağmalamak için adayı basmışlar. Adanın reisi neden geldiklerini sormuş, korsanlarsa altınları almaya geldiklerini söylemişler. Reis, tamam o kolay, bizde altın çok, veririz size diye cevap vermiş. Bir sürü altın var ileride ama çıkaramıyoruz, bizim gücümüz yetersiz, aletimiz yok diyerek devam etmiş. Elinde altın külçeleri olan reis ellerindeki deride göstermiş. Bunların altın olduğunu ama işlenmediğini ve eğer isterlerse daha fazla verebileceğini söylemiş. Altınları gören korsanların gözleri parlamış ve ağızları sulanmış. Korsanların bu halini gören reis sözlerine şöyle devam etmiş. Adada altın var ama bizde yok, hepsi madende. Bakın burada bağ bahçe var, tarla var, ağaçlar var, sık ağaçlıklar var ve bunların kesilmesi gerekiyor. Ağaçlardaki meyvelerin de toplanması gerekiyor ki madene giden yol açılsın. Kabul eder, adada çalışırsanız her birinize her gün bir külçe altın veririz demiş. Bunu duyan gemi tayfaları günde bir külçe altın mı diye tepki vermiş ve adada çalışmaya başlamışlar. Düşünün, günde bir külçe altın kazanacaklar. Herkes canla başla çalışmaya başlamış. Kimi kürek almış, kimi kazma almış, kimi hayvanın peşinden gitmiş, kimi bağ bahçede. Hem çalışmışlar hem de akşam alacakları o bir külçe altını düşünmüşler. Düşündükçe daha çok hırslanmışlar ve azimle çalışmaya devam etmişler. Tabii çalışıyorlar ama çalışırlarken etraflarındaki ne ağaçlardan, ne güneşten, ne denizden, ne balıklardan hiçbirinden istifade edemiyorlar. Sadece bir tek düşünceleri var, akşam alacakları o bir kilo altın, o bir külçe. Gerçekten de iyi çalışıyorlar, adanın yüzü gözü değişiyor. Reis sözünde duruyor ve her gün bir külçe altın veriyor. Adaya gelmelerini sağlayan gemi ise karada duruyor. 10 gün, 1 ay, 1 yıl, 2 yıl boyunca karada duruyor. altın kazanma hırsıyla çalışmaya başlayan korsanlar 2 yıl boyunca çalışıyorlar ve hiçbiri şu altınları alalım da gidelim demiyor. Daha çok alırız, daha çok alırız diye devam ediyorlar. Seneler geçiyor ve hiçbiri altınları alıp memleketlerine dönmüyor. Dönmek isteyenleri de dur daha gemi dolmadı, daha çok alırız diyerek yarı yoldan geri döndürüyorlar. Ve sonuçta orada kazandıkları altınlarla o adada ölüyorlar. Ne memleketlerine geri dönüyorlar ne de orada yaşarken altın almak için uğraştıkları hal ve hareketlerinden neşe ve zevk alıyorlar. Böyle bir hal içerisinde yaşayıp gidiyorlar. Kızımın hikayesi böyle. Ben de ona şöyle bir ilave yaptım. Kızıma, gel hikayeyi şöyle bitirelim dedim. Reis altınları alsın, doldursun, yağmaya gelen korsanlara bu altınları versin ve şunları söylesin. Bakın burada altınlar var, alın bu altınları. Hedefleri adayı yağmalamak olan korsanlar bu sözleri işitir işitmez gördükleri külçelere doğru hareket edip onları aldılar. Hepsi külçeleri sevinerek kucak kucak alıp gemiye doldurdular. Bu durumu izleyen gemi kaptanı şaşkınlık içinde ''Nasıl olur da bize külçeleri böylece verirsiniz? Bize niçin veriyorsunuz?'' diye reise sordu. Reis de ''Bizde ne işe yarayacak? Buyurun sizin olsun.'' diyerek karşılık verdi. Düşünün, korsan gemileri altında doluyor. Gemiler dolduktan sonra korsanlar tekrar okyanusa açılıyorlar. Ama gemiler dolu olduğu için ağır ağır ilerliyorlar. Yol kat edemiyorlar. 3-4 kilometre gidip tam adadan ayrılmak üzereyken kaptan gözlerini açıyor ve ''Aman Allah'ım bunlar ne?'' diye bağırıyor. Meğerse altın diye topladıkları taşmış. Bildiğimiz taş. Düşünsenize iştahla topladığınız altınlar aslında taşmış. Hırsları onları kör etmiş. Taş topladıklarını güneşin ışığıyla fark etmişler. Fark etmişler ama geri dönememişler. Bir de üstelik gemi ağır olduğu için batmış ve hepsi sahilde helak olmuşlar. Adanın reisi de şükür adayı taşlardan temizledik diye seviniyormuş. Evet, benim de hikayem böyle bitiyor. Kısaca, sevgili dostlar, işin aslında hikaye öyle veya böyle çıkardığımız sonuç ne? Dünya bize nedir? Dünya bize bir cennet midir? Yoksa dünya gelip, alıp, ekip, biçip götüreceğimiz bir tarla mıdır? Allah Teala, dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka değildir. Buyurmuyor mu ayeti kerimede? Dünya ahiretin tarlasıdır denilmemiş mi? O zaman bu tarlada çalışıp ekelim, biçelim. Bunu geldiğimiz yere götüreceğiz. Bizim geldiğimiz yer sonsuzluk. İşte oraya doğru gideceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Ayetler. Dünya hayatı bir oyun da eğlenceden başka değildir. Ahiret yurduysa Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? En'am 32. İyi bilin ki şu dünya hayatı boş bir oyalanma ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bunu bilmiş olsalardı. Ankebut 64. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer inanıp Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, Allah size mükafatınızı tas tamam verecektir. Üstelik Allah sizden cihad için bütün malınızı da istemiyor. Muhammed 36. İyi bilin ki dünya hayatı ancak bir oyundan, bir eğlenceden, bir süs ve gösterişten, aranızda bir övünmeden, mal ve evlatta çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki onun bitirdiği ekinler çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kuruyuverir de sen onu sapsarı kesilmiş görürsün. Ardından da çerçöp haline gelirler. Ahirette kafirlere şiddetli bir azap, müminlere ise Allah'tan bir bağışlama ve rıza vardır. Evet, dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Hadid 20. Fahri Sarrafoğlu imzalı Dünya Ahiretin Tarlasıdır başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Son olarak bu akşam Sesli Dergi'de. Evet, Yüz Akı Dergisi'nin Aralık sayısından paylaştık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.